Ayrım 20.
Aydınlanma değil merhamet. Albay bizim burada düşmanlarıyla karşılaşacağını biliyor. Nöbetçi kulübesinin yanından ayrılmamaya çalışıyordu. Ama karanlık basmıştı. Karanlık bastığında sütlü sis insanın ciğerlerini yer. Her geçen saat vücut biraz daha ısı kaybeder. Kampta nispeten yeni olduğum için yerinde duramayan adamı dehşet içinde seyrediyordum. Bütün dünyası işte 6 adım uzunluğunda, 1 adım genişliğindeki bu buzdan koridordu. Arkasında da nöbetçi kulübesinin kaya gibi donmuş kütük duvarı. Bu koridorun dışında onu nefret bekliyordu. Asla bağışlamayacak olan nefret. Yaptığının cezasını bana göre zaten çekmişti. Çekmemiş miydi? Mihail Dimitriyeviç asla dedi. Sonra da İncil'den ruhu kurtarmak uğruna bedenin yok olmasına dair bir şeyler söyledi. Bir yandan da adamı seyrediyordu. Durdu, gözlerini Alexei'ye dikti. Pederin o gün ne söylediğini uzun yıllar sonra keşfettim dedi, kendi kendisine konuşur gibi. Aziz Petrus'tandı. Biliyor musunuz, kam kapısı girerken çok geniş, çıkarken çok dardır. Sütlü sis adamı yuttu yutacak gibiydi, ben titriyordum. Mihail Dimitriyeviç'e sordum, ona ne yapacaklar? Kollarından bacaklarından kaldıracaklar, yere çakacaklar dedi. İnsanın omurgasını bir vuruşta kıracak uzmanlar vardır. Omurgasını kıracaklar ve ortadan kaybolacaklar. Onu orada ölmeye terk edecekler. Bir bardak su veren olmayacak. Taş kesmiş dinliyordum. Yan gözü Alexei'ye baktım. Yüzünde ne hissettiğini ele veren en ufak bir hareket yoktu. Yaşlı Tulayev, stukaç derdik, yani gammaz diye sürdürüyordu. Gammazlara kimsenin merhameti yoktu. Stukaçlara sempati gösterenlerin kendileri de toplum dışı olurlardı. Mihail Dimitriyeviç'e kimsenin bir şey yapmasına gerek yok dediğimi hatırlıyorum. Soğuk işini bitirir. Bu gece 50 derecenin altına düşecek. O gece boran sabaha kadar koğuşların duvarlarını titretti. Ama sabah albay hala yaşıyordu. Başındaki yün başlığa delikler açmış maske haline getirmişti. Ağzının olması gereken yerden buzdan çubuklar sarkıyordu. Ara ara nöbetçi kulübesinin duvarına dayanıyordu ama soğuk onu yürümeye mecbur ediyordu. Saatlerce kimsesiz bir dünyaya yapıştı. Bir noktada nöbetçi kulübesinin kapısı açıldı. Dışarı lokomotif istimi gibi boşalan buharın içinde kıpmızı yanaklı genç bir subay belirdi. Elinde bir parça ekmek vardı, onu kemiriyordu. Ekmek bayattı. Kırıntılar kaputuna, oradan da yere düştü. Albay kendisini dizlerinin üstüne bıraktı, kırıntıları toplamaya çalıştı. Ama başaramadı. Soğuktan ellerini hareket ettiremez olmuştu. Yere uzandı, diliyle toplamaya uğraştı. Tekrar kalktığında dudaklarında kan gördüm. İkinci gece daha da soğuktu. Kamp battaniyesine elbiselerimi çıkarmadan sarılıp yatmama rağmen uyuyamadım. Ama sabah albay hala oradaydı, yürüyordu. Nöbetçilerin geceyi kulübede geçirmesine izin verdiği söylendi. Belki de öyleydi. Öğlene doğru yürümeyi bıraktı, duvara yaslandı, sallanmaya başladı. Bir ayağı, bir diğer ayağı üzerinde duruyordu. Derken nöbetçi kulübesinin kapısı açıldı. Fışkıran buharın arasından 2 asker çıktı, soğuk hücreye yürüdüler. Demir kapı açıldı, Katso'nun cezası bitmişti. Ama Katso uyuşmuştu, dışarı çıkamadı. Askerler içeri girdiler, bir süre sonra Katso ikisinin arasında belirdi. Bacakları tutmuyordu. Bir süre askerlerin desteğiyle ayakta kaldı, sonra onlar bıraktılar, kendi başına birkaç adım attı. Koğuşa yönelmek üzereyken albayı gördü. Bir an duralar gibi oldu, yemekhane istikametine döndü. Çorbasını ve 1 kaşık yulaf lapasını aldı. Oturması için yer açanlara teşekkür etti, tekrar dışarı çıktı. Ayaklarını sürüyerek, çorbayı dökmemeye çalışarak yoklama avlusunu geçti, albayın yanına geldi. Tası albayın yün maskesinin buz sarkan ağız deliğine yanaştırdı. Lapayı adamın soğuktan kas katı kesilmiş ellerine bıraktı. Katso, elinde boşalan taslar olduğu halde yemekhaneye geri dönerken hiçbirimizin sesi çıkmadı. 1 saat sonra albay gitmişti. Kamp kumandanı, o da Voguglag'a yeni gelmiş emekli bir askerdi. Adamı başka bir yere göndermişti. Ama şimdi de Katso toplum dışı olmuştu, saatleri sayılıydı. Gidip baktığımda vagon kasının üst katında her zamanki yerinde, koğuşun isten kararmış tavanından sarkan buzlardan korunmak için başını eğmiş, 2 büklüm oturuyor, elindeki İncil'i okuyordu. Kamptan kampa gezen kitabın sayfaları dağılmış, kaybolanların yerine elle incecik yazılmış sayfalar eklenmişti. Bir gün geçti, Katso'ya bir şey olmadı. 2 gün geçti, Katso'ya bir şey olmadı. Çetenin Katso'ya dokunmayacağı söylentisi fısıldanmaya başlandı. Mihail Dimitriyeviç ile sohbetlerimiz devam ediyordu. Bilgeliğine, bilgisinin derinliğine hala hayrandım. ama itiraf etmeliyim ki albay olayından sonra bir şeyler kırıldı. Peder aydın birisi olarak aklıma hitap etmeye devam ediyordu ama gönlüme değil. Bu bir süre böyle devam etti. Sonra bir gün kendimi Katso'nun karşısına dikilmiş soruyorken buldum. Katso, kitabını ödünç alabilir miyim? Bir iki gün için olur mu? Tulayev'in Peder Mihail Dmitriyeviç'e ilişkin cümlesi, Madame Zelenskaya'ya ilişkin duygularımın özeti gibidir. Alexei'nin annesi aklıma hitap ediyordu ama gönlüme değil. Anlıyordum ama hoşlanmıyordum. İnsanların hayatlarının geçiştirilmesine razı değilim. Madam, bence Mihail Dmitriyeviç'in Petrovik bildirisi uğruna Solovyetski adalarından Sıktıvkar'a yaptığı yolculuk bile heykelinin dikilmesine yeter. Gencecik yaşında bacağını kaybetmesi şöyle dursun, donmak başlı başına bir travma. Kendim yaşadım, biliyorum. Ateşiniz 30 derecenin altına düştüğünde komaya giriyorsunuz. Önce tansiyon yükseliyor, metabolizma hızlanıyor, ürpermeye başlıyorsunuz. Bu vücut ısınızın 36 dereceye düşmüş olması demek. Çenelerin vurması şeklindeki titreme 35 derecede geliyor. Her yanınız ağrıyor, müthiş bir yorgunluk hissediyorsunuz, elleriniz tutmaz oluyor. 34 derecede konuşma güçlüğü çekmeye başlıyorsunuz. Onu hafıza kaybı izliyor. Aklınızı başınıza toplayamıyor, düşünemez oluyorsunuz. Ardından mekan duygusunun kaybı geliyor. Soğuğu midenizin derinliklerinde hissediyor, uyuşuyorsunuz. Soğuk bedenin oksijen tüketimini engelliyor, boğulur gibi nefes almaya başlıyorsunuz. Yüreğiniz dışarı fırlayacakmış gibi çarpıyor. 33 derecede titreme azalıyor, kaslar sertleşiyor, istemsiz hareketler başlıyor. Yerinizde duramıyorsunuz, kollarınız, bacaklarınız sizden bağımsız hareket ediyorlar. Altınızı ıslatıyor, farkına varmıyorsunuz. Halüsinasyonlar bu aşamada başlıyor. Kim olduğunuzu da bilmez oluyorsunuz. 32 derecede vücut tüketmesi gereken oksijenin sadece %70'ini tüketebiliyor. Tamamen sersemlemiş olmanızın nedeni bu. Aklınız hepten işlemiyor, sonra titremeler azalıyor. Tamamen kaybolurlarken göz bebekleriniz normalin iki katı açılıyor. Teniniz maviye dönüyor, uyku bastırıyor. 31 derecede pankreas insülin üretimini durduruyor. Bilinç hemen tamamen kayboluyor. Son bir gayretle soyunmaya, elbiselerinizi üzerinizden atmaya çalışıyorsunuz. Ama çok kısa süreli bir gayret bu. Çünkü vücudun oksijen tüketme kapasitesi yarı yarıya düşmüş durumda. 30 derecede refleksleriniz de kayboluyor. Acıya tepki vermez oluyorsunuz. İç kanamalar başlıyor. Beyinde kan dolaşımı normalin üçte birine iniyor. Nabzınız ve tansiyonunuz normalin yarısının altına düşüyor. 23 dereceye gelindiğinde komaya girmiş oluyorsunuz. Beyin dalgaları susuyor. Kalp son bir kez daha vuruyor ve duruyor. Bu noktada vücut ısısı 9 derece. Ben bu noktaya kadar gelmedim ama halüsinasyon gördüm. Aytunç'la beraber olduğumuzu gördüm. Pencerelerinden Trakya'nın uçsuz bucaksız güne bakan tarlaları görünen aşırı sıcak bir odadaydı. Aytunç'un üstünde iç çamaşırları vardı. Odanın kapısı yumruklanır gibi vuruluyordu. Anlaşılan eşi bulmuştu bizi. Kulaklarım patlayacak gibi uğulduyordu. Odanın boğucu sıcağıyla damarlarıma akıtılan soğuk nitrojen arasında kalmış, çılgınca bir korkuyla terliyor, terimin anında buz parçacıklarına dönüştüğünü hissediyordum. Göğsümün tam ortasında olduğunu anladığım yüreğim deli gibi debeleniyor, gözlerim kararıyordu ve bütün bunlar olurken ben bir yandan da İzmit'te ailesinin yanında güvende olduğunu düşündüğüm Aytunç'a müthiş bir öfke duyuyordum. Kendimi onu özlüyor sandığım, bunun hele de Allah'ın unuttuğu ıssızın ortasında doğal olduğunu düşündüğüm için hipotermi aklıma gelmiyor, halüsinasyon gördüğümü idrak etmiyordum. İlginçtir, çünkü o öfke halüsinasyonlar son bulup kendime geldikten sonra da devam etti. Derin Rusya'nın insanlara dayattığı yaşamı görüp aklımı kaçıracak gibi olduğumda daha da arttı. Başlı başına bir mucize olan hayatın böylesine horlanması, çarçur edilmesi, insan sıfatını taşımaktan utandırdı. Sanırsınız ki asırlar boyunca kuşak üstüne kuşak dayanmaya mahkum edildikleri uzun, karanlık ve zalim Sibir yakışlarının bütünüyle anlaşılmaz, ahlak dışı, dışarlıklı ve düşman koşullarına birlikte karşı koyar, birbirlerinin yaralarına merhem olur insanlar. Ama öyle değil, zekalarını albayın omurgasını bir darbede kıracak bireysel becerilerini arttırmakta kullanırlar. Ve sanki bütün bunlardan ölümle uzlaşmış bir hiç oldukları bilgisini içlerine sindirmiş, Aytunç gibiler sorumludurlar. Bir yanıyla bir vaha, öteki yanıyla teslimiyet pravda. Aytunç hakikat idiyse Kolçedan denilen o kasabanın uçsuz bucaksız topraklarında ondan eser yoktu. O kadar yoktu ki onunla ölmüş annem arasındaki farkın, ilkini yeniden görmek gibi belli belirsiz bir umuttan ibaret olduğunu fark ettim. Burada, bu hayali ülkede bir zamanlar uğruna canımı vermeye hazır olduğum Aytunç'un bir murattan, benim muradımdan ibaret olduğunu anladım. Varlığının kendisiyle hiçbir ilişkisi yokmuş gibi bir duygu bu. Benim muradım doğrultusunda Aytunç rahmetli annem kadar ölü ya da annem kadar diri veya tersi. Rahmetli annem Aytunç kadar diri ya da Aytunç kadar ölü olabilirdi. Ona bakarsanız soğuktan bilincimi yitirmek üzere olan ben de öyleydim. Her ikisi kadar ölü ya da her ikisi kadar diri. Meseleye Aytunç açısından baktığımda da benim öbür dünyada olmam ile Rusya'da olmam arasında ne gibi bir fark olabilirdi ki? Gurbet ölüm, ölüm gurbet. Madame Zelenskaya'ya bakarken dünya nimetlerinden kâm almakta hiçbir sakınca görmeyen, yaşamla kavga etmeyen insanların bende derin bir öfke uyandırdıklarını bir kez daha teslim ettim. Nereden aklıma geldi bilmiyorum. Yeni Ahit'te Havari Pavlus'un Korintoslulara yazdığı bir mektup vardır. Birinci mektup. O aklıma geldi. Eğer insanların ve meleklerin dilleriyle söylersem, fakat sevgim olmazsa ses çıkaran bir bakır yahut öten bir zil olmuş olurum. Eğer peygamberliğim olursa ve bütün sırları ve her ilmi bilirsem ve eğer dağları nakledecek bütün imanım olursa fakat sevgim olmazsa bir hiçim. Ve eğer bütün mallarımı sadaka olarak yedirirsem ve eğer bedenimi yanmak üzere ateşe teslim edersen fakat sevgim olmazsa bana hiç fayda etmez. Sevgi çok sabreder, lütufta muamele eder. Sevgi haset etmez, sevgi övünmez, kibirlenmez, çirkin muamele etmez. Kendi faydasını aramaz, hiddetlenmez, kötülük saymaz. Haksızlığa sevinmez, fakat hakikat ile beraber sevinir. Her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi ümit eder, her şeye sabreder. Cüz'i biliriz, cüz'i peygamberlik ederiz. Kamil olan geldiğinde cüz'i olan peygamberlikler iptal olur. Diller iptal olur, ilim iptal olur. Ama sevgi asla zeval bulmaz. İman, umut, sevgi ve bunların en büyüğü sevgidir. Yanılıyorsunuz Oksana Dimitriyevna dedim. Mihail Dimitriyeviç'in nerede nasıl öldüğünün çok önemi var. Sesimi yükseltmiş değildim, heyecanlanmış bile değildim. Ama Madame Zelenskaya'nın kaşlarının çatılmasını engelleyemedim. Alexi bizim hikayemiz kazanımların üst üste bindiği bir evrilme değil, beklenmeyen patlamaların hikayesidir dedi. Rusya'da beklenmedik ihanetlerin arasında aşk, mükemmeliyet, ahlak, kar çöllerinin üstünde ara ara parlayan muazzam ateşler gibidirler. Ama ne zamanki başımızın göğe ermek üzere olduğunu hissederiz, o zaman biz Rusları bir korku sarar. Kendimizi düşüp parçalanmak üzere bırakır, hiç yükselmemiş gibi oluruz. Böylece en muhteşem zaferlerimizden geride sorumluluğunu kadere yüklediğimiz bir enkaz kalır. Peder Mihail Dimitriyeviç, Alexei'nin kar çöllerinin üstüne parladığını söylediği o ateşlerden birisi. Belki de en yücesi, çünkü milyonlarca Hristiyan'ın kaderini değiştirebilecek o risaleyi canı pahasına kaleme alan peygamber gibi bir adam. Ormanın bir köşesinde çürümesini değil, sonsuza dek yanar dağlar gibi parlamasını isterdim. Hükümsüzleştirilmesine kıyamıyorum. Solzhenitsyn'in berjerine çöker gibi oturduydu. Sol, demek milyonlarca Hristiyan'ın kaderini değiştirebilecek peygamber gibi adam. Genç bayan, Mişa Hristiyan bile değildi. İsa Mesih'in Allah'ın tek oğlu olduğuna inanmazdı. Siz neden bahsediyorsunuz? Risaleden bahsediyorum efendim. Grinko Risalesi'nden.
Ayrım sonu.